Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet. Biz derslerimizde Risale-i Nur'a, üstadımıza, onun davasına, meslek ve meşrebine boyları ve kametleri yetişemediklerinden dolayı itiraz eden, tırnak içinde hoca ve profesör ünvanlı insanların isnadatlarına, ithamlarına cevap amaçlı ve gayeli programlar yapıyoruz. Bunu size daha evvel ifade etmiştik. Onların itiraz ettiği konulardan biri de sahabelerle alakalı. İslamiyet'in bize gelmesiyle ilgili, Kur'an'ın inzalinden sonra ümmet-i Muhammed'e intikali hususunda köprü vazifesi gören sahabeler hakkında da dil uzatıyorlar. Bazı isnadatlarda bulunuyorlar. Biz bu sebepten dolayı 27. sözün zeylinden başlayarak inşallah sahabelerle alakalı konuyu her cumartesi okuya okuya bitireceğiz. Ondan sonra da başka mevzulara geçeceğiz. Biz bu sualleri, bu ithamları tespit ettik. Yani 25-30 maddelik bir şeydir. Kesinlikle Risale-i Nur'da ve üstadımızda, hayatında onların itiraz ettiği hiçbir konu, hiçbir arıza, hiçbir mesele gündeme getirecek hiçbir konu yoktur. Fakat insanlar haset nazarla, kinle, ibrarla, gadapla, öfkeyle veya ihanetle veya cehaletle veya geriden güdümlü, vazifeli olduğundan dolayı bir şey yapmak istiyorsa hiçbir şey elde edemezler. Çünkü Risale-i Nur birinci derecede bu asrın idrakine Kur'an'ın bir lütfudur. Ve Risale-i Nur Üstad Hazretlerine yazdırılmıştır. Sünuhat ve ilhamat kabilinden bir eserdir. Sünuhat ve ilhamat kabilinden bir eser deyince ona da itiraz ediyorlar. Yani haşa, ne demek istiyorsunuz diyorlar. Vahiy peygamberlere gelir aleyhisselam. Doğru. Vahyin mertebeleri vardır. Sarahaten vahiyler peygamberlere gelir. Fakat vahyin öyle dereceleri vardır ki Cenab-ı Hak bir anda bütün mahlukatla konuşur. Bir anda. Onun ilmi ezeli olduğu gibi, onun kudreti ezeli olduğu gibi, onun hayatı ezeli olduğu gibi konuşması da ezelidir. Susmak bizim gibi mahlukata ait bir özelliktir. Acziyetten gelir. Şu kainat küçüğünden büyüğüne, zerresinden küresine, sinekten simurga kuşuna kadar, atomlardan gezegenlere kadar talimatsız hareket etmesi mümkün müdür? Bir yaprak izinsiz yere düşer mi? Ayet var. Bir karınca müsaadesiz ayağını oynatabilir mi? Hayır. Böyle mükemmel ve musanna kainattaki bu harika harekat, gayet intizamlı, nizamlı ve düzenli olmasından şu netice çıkıyor ki, Cenab-ı Hak bir anda bütün mahlukatla konuşuyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın, bakın, yaratması da bu anlamdadır. Allah zamansız yaratır. Zamanın yaratmaya tahammülü yoktur. Fakat biz olay ve hadisatı bir mucize olarak, süratli yaratılış içerisinde manzara olarak seyretmemiz, bunların zamana sıkıştırıldığı anlamına gelmiyor. Orada bize Allah bir mucize seyrettiriyor. Hem bir şey süratli ve seri olsun, hem de tefekkür ehli insanlar, tezekkür ehli insanlar, sanat erbabı insanlar o mahlukatla bir iş yapsın. Bir tohum kendisinden başlasın, sümbül versin, bir çekirdek ağacı olsun. Bir kuzu büyüsün değil mi? Koyun olsun, yavru meydana getirsin, devletler sevkidar edilsin. Baharlar, mevsimler meydana ve biz bunları seyredelim. İşte bu bir mucizedir. Süratli yaratmak da bir mucizedir. Onun içine zıt bir kanun olarak, her şeyi zamana yayarak, orada ona bize onları seyrettirmek de ayrı bir mucizedir. Kelama da böyle bakacaksınız. Mesela, Cenab-ı Hak bir saniyede 5 insan yaratıyor. Bak içimizde uzman doktor kardeşlerimiz var. Saniyede 5 insan doğuyor. Aynı anda 5'te keçi doğar mı doğmaz mı? İhtimal. 5'te koyun, 5'te kedi. Bir de mevcutları idare. Buna zamanın tahammülü var mıdır arkadaşlar? Bir adam bir saniyede 5 adamın adını sayamaz. Sayamayız ama Allah yaratıyor. Zamansız yaratma dünyada da var. Biz niye zaman haritası içerisinde, seyri içinde bir şeyler seyrediyoruz? Mucizedir bu. Allah orada bir mucize daha gösteriyor. Bu kadar serbest süratli yaratma içerisinde bizi rahatlatıyor. Onlar da bize temasta süratli geçseydi, seri geçseydi çocukluğumuzu yaşayamazdık. Turfanda sebzeden, nimetten bahsedemezdik. Kuzuları sevemezdik. Evladımıza muhabbet besleyemezdik. Her şey bir film şeridi gibi ani bir şekilde doğardı, büyürdü, yiterdi, giderdi. Orada müthiş bir mucize. İki mucize iç içe. Birbirine zıt. Zaten Cenab-ı Hak Camiül Ezdat. Zıt isimlerin, zıt fiillerin, zıt sıfatların menba ve kaynağıdır. Hay ismi de onundur. Mimit ismi de onundur. Zıttır birbirine. Cemil de onundur. Celil de onundur. Zıttır birbirine. İlâ nihaya bunu devam ettirebiliriz. Şimdi madem ilim ezelidir, madem kudret ezelidir, sıfat ve esması Cenab-ı Hakk'ın ezelidir, konuşması da ezelidir. Sadece konuşması Kur'an-ı Kerim ve vahiy olsa, vahiyler olsa, kütüb-ü mukaddese belli, suhuflar da belli. Yazılıp bitiyor. Bismillahirrahmanirrahim, elif, la, mim, minel cinneti bitiyor. Haşa, susmak Allah için muhaldir. Aziyetin alametidir. O zaman konuşmak o kadar külli, o kadar ezeli, o kadar umumi ki, vahyin çeşitli perdeleri altında Cenab-ı Hak sinekle de konuşuyor, kartalla da konuşuyor, atomla da konuşuyor, gezegenlerle de konuşuyor. Hepsinin başında müekkel melek var. İşte denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa kelimat-ı ilah yazmakla bitmez, bu anlamadır. Arı balı vahiy ile yapıyor, vahiy mertebeleri var. Örümcek ağını ilhamla yapar. Örümceğe ilham eden, akrebe ilham eden, arıya vahyeden Allah niye Bediüzzaman'la konuşmasın? Niye meleklerle konuşmasın? Haşa. Niye rahatsız olup, niye kıskanıyorlar bunu? Cenab-ı Hakk'ın konuşmadığı bir nesne mahluk mu var? İdrakleri nakıs. Çapları müsaitsiz. İhanet içinde olanlar var, cehaletinden itiraz edenler var. Bizim işimiz onlarla değil. Bizim işimiz, bu cemaatimiz onları duyar işidir de, ufak bir tereddüde düşmesin diye bir aşılama nevinden bunları sizle burada mütalaa etmeye devam ediyoruz. Sahabe bahsine inşallah ikinci sebep olarak devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci sebep. Sahabeler ekseriyeti mutlaka itibarıyla kemalat-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler. Bu metindir. Üstadın böyle bir kaidesi vardır. Edebiyat sanatına üstad uygun ve muvafık eserler telif etmiştir. Bu metin gerisi bunun izahıdır. Bakın bir daha okuyalım. Sahabeler ekseriyeti mutlaka ile itibarıyla kemalat insaniyenin en âlâ derecesindedirler. Şimdi Cenab-ı Hak vazifelendirdiği insanları davaya göre ayarlar. Allah bir şey murad etti mi Celle Celaluhu, sebebini de hazırlar. İslamiyet dediğimiz en ikmal edilmiş, en mükemmel bir dini inzal edecek. En mükemmel din olunca muhatap da en mükemmel olması lazım. Kim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğer peygamberlerle mukayesesi aleyhisselam bir numara. Eşref-i mahlukat, halife-i ruh-i zemin ve alem Allah onun için yaratmış. Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi nübüvvet olarak Resul-i Kibriya'nın nübüvvetine bir alt basamak, zemin, altyapı olsun diye gelmiş. Bütün suhuflar ve kütüpler Kur'an-ı Kerim'e zemin teşkil etmek için gönderilmiş, inzal edilmiş. Bütün dinler, küçüğü büyüğü ne kadar din varsa hepsi İslamiyet'e temel olsun diye gelmiştir. Dolayısıyla o dinlere, o kitaplara göre nasıl peygamberler tercih edilmiş, takdir edilmişse en büyük bir din için, en mukaddes bir kitap için. Her ismin mertebe-i azamından intikal eden, tezahür eden İslamiyet ve Kur'an içinde her esmanın azami derecesine mazhar bir zat-ı mübarek, bir zat-ı nurani, bir peygamber vazifeli olacak ki bu davayı üstüne alsın, hazmetsin ve hamletsin. Bakın, zarf ve mazruf birbirine uyar. Celal'ın vazifesi nedir? Belli. Ona göre vücut dizayn etmiştir. Meralarda sekecek, değil mi? Çayırlarda gezecek. Albenisi olacak. Vücudu ona göredir. Kimse Celal'ı görse kaçmaz. Şunu bir seveyimdir. Aslanın görevi iftiras ve parçalamak. İşte dişleri. İşte postu. İşte bakışları. İşte çalımlı yürüyüşleri. Uyuyor mu, uyumuyor mu? Melik'in atiyelerini, matiyeleri taşır. Padişahın mührünü sadrazam taşır. Aşağısı buna tahammül edemez. İslamiyet mührünü, Kur'an-ı Kerim'i ve nübüvvet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ancak ahir zaman peygamber o mührü taşır. O şekilde donatılmış, tanzim edilmiş, cihazatlar takılmış, yaratılmıştır. Müstesna bir insandır. Peki onun arkadaşları, onun davasını intikal ettireceği ilk grup, saf evvellerde ne olacak? Onun rahle-i tedrisinden geçecek. Onun aynası olacak. Onun varisleri olacak. Ondan sonra insanlığa bu mal olacaktır. O halde burada çürük adam olmaz. Burada arızalı adam Allah müsaade etmez. Davaya ters, davanın birinci derecede muallimine ters. Bir peygamber gönderecek. Alem onun için yaratacak. Ona en mükemmel din gönderecek. En mükemmel dinin ve peygamber rahle-i tedrisinden geçen insanlar haşa çürük olacak. Kendi talebeleri zannediyor bunlar herhalde sahabeleri. Haşa. Bu hakikatle çelişme, fıtratla uğraşma anlamına gelir. Herkesin haddini bilmesi lazım. Bakın bir daha bu cümleyi okuyoruz. Sahabeler ekseriyet-i mutlaka itibarıyla kemalat-ı insaniyetin en âlâ derecesindedirler. En mükemmel insan nasıl olur? En kaliteli yetenekli insan nasıl olursa onu milyondan çarp, sahabenin tırnağı olamaz diyor. Çünkü, hemen bak izah, çünkü cümle izah ediyor. O zamanda o inkılab-ı azimi İslami'de hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve batıl bütün çirkinliğiyle görülmüş, maddeten hissedilmiş. Bakın Cenab-ı Hak o zaman da iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, hayırlıyı şerliden o kadar net olarak ayırmış ki bunu maddi örneklerle anlayabilirsiniz diyor. Maddeyi nasıl bir adam görürse inkar etmezse, maneviyat arasındaki fark da bu kadar birbirinden uzaklaşmış. Bir adam soğukla sıcağı fark etmez mi? Hangi cahil, affedersiniz, hangi avam 100 santigrat derecede sıcakla, değil mi, eksi 100 santigrat derece soğuğu birbirinden ayıramaz ki? Niye? Mücessem bir şey. Dokunsa meseleyi anlar. Görse mesele, buhardan meseleyi anlar. Buzundan anlar. Aynen bunun gibi. Resul-i Kibriya döneminde aleyhissalatü vesselam, sahabeler döneminde iki zıt birbirinden o kadar ayrılmış ki, narla nurun arası kadar, cennetle cehennemin arası kadar, hakikatle suretin arası kadar. Bu sebepten dolayı kötü bir şeye tevessül etmeye ne zaman, ne zemin, ne tabiat müsait değildir. Allah böyle bir mevsim yaşatmış. Bütün insanlık tarihi ona asr-ı saadet diyor. Asr-ı saadet diyor. Bak ittifakla. Şer ve hayır ortasında öyle bir ayrılık. Kizip ve sıdık mabeyninde, yani yalanla doğrunun arasında. Öyle bir mesafe açılmış ki küfür ve iman kadar. Belki cehennem ve cennet kadar mabeyinleri uzaklaştı. Çirkinlik, şer, kizip ve batılın dellalı ve numunesi olan misileme-i kezzap ve maskaraca kelimeler olduğundan fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve mali ahlaka meftun ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kizip ve şerlerlerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişlerdir. Çünkü çirkinliğin bütün teferruatı Müseylime denen bu yalancı peygamberde bir araya gelmiş. O zamanda bir adam yalana tevessül etmeye niyet ettiği an aklına Müseylimetül Kezzap geliyor. Nefret ediyor. Nefret mertebesine inmiş şerlere, çirkinliklere bakış, uzaklaşma. Akrepten kaçar gibi yalandan kaçma. Akrepten kaçar gibi iftiradan, gıybetten kaçma sahabelerin mesleği haline gelmiş. Bak bu zamana doğru gelince bunu daha iyi anlayacak. Üstad onu da nazara verecek. Müseylime peygamberlik dava eden bir adam. Bakın Cenab-ı Hakk'ın şöyle bir muradı da var. Bir şeyin en kalitelisi çıktı mı hemen sahtesini bekleyin. İnsan yapısı bu. YTL'ler yeni basılmıştı. Hemen kalpazanın tarafı sahtesini bastılar. Niye? Kıymetli para. Şimdi bakın dikkat ediniz. Mehdiler var mı yok mu piyasada? Say sayabildiğin kadar. Zamanı ya. Biz de bundan bir pay kapabilir miyiz? Manevi şöhretten istifade. İsa Aleyhisselam ayak sesleri duyuluyor değil mi? Sakti İsa'lar var mı? Var. Mebzul. Acaba ben birilerini İsa'yım diye kandırabilir miyim? Peygamber Efendimiz gelmiş Aleyhisselatü Vesselam. Davayı yayıyor. Biri ne yapacak? Birileri bundan istifade edecek ki bazı ahmakları kandırsın da nübüvvetini ona tasdik ettirsin. Bak sağlamının olduğu belli ki sahtesi var. Sahte sağlamın olduğuna delildir. İnkar ikrara sebebiyet verir. Bir adam ve iki adam olmayan bir tarla hakkında dövüşebilir mi? Hiç böyle bir şey var mı kainatta, dünyada? Olmayan bir sermayeyi paylaşamayan iki tane adam. Mümkün değil. Var ki mücadele ediliyor. Allah var ki birileri yok diyor. Tabi. Peygamber gelmiş hak davayı anlatıyor ki birileri ben sahtekarım diye ortaya çıkacak. Avamı kandıracak. O onun varlığını gösterir. Sıdkını gösterir. Beni Hanife kabilesinden bir adam. Bu kabile Hristiyan. Ama İslamiyet'le müşerref olmuşlar. Arasından bu sıyrılmış, nübüvvet dava etmiş. Ben peygamberim diyor. Hatta peygamber önünde mektup yazıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Saltanatı paylaşalım diyor. İnanılan yarısı benim olsun, yarısı senin olsun. Bu nasıl bir peygamber ki? Ya arkadaşlar, ayıp bir şey ya. Yani dava paylaşılır mı? Sen davanı almışsan, biri sana karşı çıkmışsa ne yapacak? Ondan mücadele etmen lazım. Davud Aleyhisselam olsa gerek. Bir çocuk hakkında iki tane kadın ihtilafa düşmüş de. O diyor benim, o diyor benim. O zaman bu imkanlar yok ki kan testine bakasın da genetiği ortaya çıksın. Öyledirler. Belki rivayet eksik olabilir, kusura bakmayın. Davud Aleyhisselam o zaman demiş, madem paylaşamıyorsunuz, bir tek çıkar yol kalıyor. Ne? Çocuğu ikiye böleceğim, yarısı senin, yarısı senin. Deyince hakikenle ya Nebi bırak onun olsun demiş. Ben feragat ediyorum. O çocuk onun olsun. Bu senin diye o kadına vermiş. Adam paylaşmaya razı, nasıl peygamberse. Şimdi de gene var. Biri ben nebiyim diyor. Allah bana vahiy gönderdi. Adam ümmet topluyor bu ülkede. Diyanet işleri bu işlere bakması lazım arkadaşlar. Bir lokantanın teftişi oluyor. Maliye teftiş ediyor. Sağlık teftiş ediyor. Bir okul açsan müfettişten geçemiyorsun. Din o kadar serbest ki. Kimi şeyhim diyor, kimi ben müriyim, mürid oluyor. Kimisi efendim Mehdi'yim diyor, kimisi nebiyim diyor. Arkasını alan gidiyor yani. Bu kontrolden geçmeyecek. Osmanlı döneminde bir adam ben şeyhim dediği zaman gel bakalım diyor. Nasıl bir şeyhsin? Ben Ehl-i Beyt'tenim. Getir evrağını. Şecereni getir. Herkes öyle kafasına estiği gibi makam sahibi olamıyor. O bir şeyden, süreçten ve zamanlamadan geçip tasdik ediliyor. Evet. Daha sonra Müsilimetül Kezzab biliyorsunuz Hazreti Bekir döneminde Hazreti Vahşi tarafından öldürülüyor. Hazreti Vahşi aynı harbe ile, harbe mızrağın küçüğüne deniyor. Yani Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın şehit ettiği harbeyi saklamış, mızrağı saklamış. Bu mücadeleye giriyor. Aynı mızrakla da Müseylemetül Kezzab'ı öldürünce inşallah ya Rabbi o buna denk gelir diyor. Müşrikken insanların en şereflisini öldürdüm, mesuliyet altına girdim. İman ettim, küfrün en dehşetlisini öldürdüm. Bu ona denk gelir, biraz rahatlamış Hazreti Vahşi radıyallahu anh. Evet. Yalanla, şerle, batılın dellalı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab ve maskaraca kelimeleri olduğundan fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi, bak fıtraten diyor bakın, yaratılış itibariyle ulvi hissiyat. Pes işlerle meşgul olmuyorlar. Bayağı işlerle uğraşmıyor. Vazifeli bir grup. 120 bin tane sahabenin hepsinin ayrı ayrı vazifesi var. Maali ahlaka meftun, yüksek ahlaka meftun, İzzet ve mübahate meyyal olan sahabeler elbette ihtiyarlarıyla, iradeleriyle kizip ve şerri ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler. Sıdık ve hayır ve hakkın dellalı ve numunesi olan Habibullah'ın aleyhissalatü vesselam âlâ-i illiyyini kemalatındaki makamına bakarak bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak muktezayı seciyeleridir. Yaradılış seciyeleri, fıtratları neyi icap ettiriyor? Resul-i Kibriya bir dava getirmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O davanın fiilen ümmeti Muhammed'e intikalinde kendilerini vazifeli görüyorlar. Allah da öyle yaratmıştır. Bakın buna bir iki cümle izahat getirelim. Şimdi hiçbir güzellik, hiçbir kemalat, mahiyet itibariyle bilinmez. Anlaşılmaz, idrak edilmez. Ancak bunlar bir cisme girerse, bir fiil olarak ortaya dökülürse, bir şekilde suret verilirse bunlardan istifade ve istifaze edilir. Mesela güzellik denen bir mefhum neyle anlaşılır? Müşahhas örneklerle anlaşılır. O müşahhasları ortadan kaldırsanız güzellik denen bir şey olmaz. Desem ki size şurayı okur musunuz? Tahtada hiçbir şey yok. Üç tane bir yazsam herkes okur. Niye? O bir, 111 okutur. 111 nedir? Bir şahsı manevidir. Üç tane biri yanlara koymadan kimse 111'i okuyamaz. Maneviyatlar, maddiyatla kendini gösterir. Bu bir kaidedir. Çok güzel manalar var kalbimde, gönlümde. Bunu lafza dökmeden, makaleye geçirmeden, şiire sokmadan hiçbir şey anlatamaz. İlle bir maddeyle, maddi bir unsurla dışarı çıkması lazım ki insanlar ondan istifade etsin. İşte bu manaların mertebelerinin farklılıkları maddiyatla ortaya çıkar. Maddiyat bir mizandır. Güzelliğin mertebeleri madde ve şekil olmayınca ortaya çıkmaz. Papatyanın güzelliği, lalenin güzelliği, çınarın güzelliği, sayın, Tavşanın güzelliği değil mi? Leyleğin güzelliği. Güvercinin. Bütün bu farklı güzellikler neyle ortaya çıkıyor? Ayrı ayrı unsur, ayrı ayrı madde, ayrı ayrı vücutla ortaya çıkacaktır. Çek bunları, o mefhumu anlayamayız. Güzelliği idrak edemeyiz, istifadeye de mahrumiyet girer. Harfleri kaldırın, kitapları kaldırın. Peki o manalar insanlara nasıl intikal eder ve neyle intikal eder? Bunlar Allah'ın muradıdır. Sünnetullah kanunudur. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyetle alakalı cihan şumul güzellikler hayat projesi ortaya getiriyor. İnsanlığa güzel bir hayat takdim edecek. Hem dünyayı hem ukbayı kurtaracak hayat nasıl tanzim edilir? Evveli dünyadan kıyamete kadar gelecek insanlar bu hakikatten nasıl istifade eder? Cenab-ı Hak böyle bir kanunlar manzumesi ortaya koyuyor. Kitaplar indiriyor, suhuflar indiriyor. Ona ait de, ona uygun da bir muallim, rehber, peygamber gönderiyor. O peygamberler aleyhisselam, o güzellikleri etrafındaki birinci derece insanlara fiilen anlatıp, binlerce insana bu örnekleri göstermediği müddetçe, bunlar diğer insanlara intikal edemez. Mefhum olarak kalır. Aynı ağaçtaki güzellikle. Çek o ağaçları. Güzelliğin bir tek mertebesi olur. Kimse de onu anlayamaz. Herkes güzellikle tek şey anlar. O tek şeyi de kalplere, gönüllere sirayet etmez. Ama şöyle bahara baktığında milyarlarca ayrı ayrı güzellikler. Bir nebatatla ilgili Cenab-ı Hak güzelliğin böyle donanımlı, koordinatlı, şekilli suretlerini yaratsın. O güzellikleri insanlara intikal ettirsin. Ondan istifade ettirsin. Bir sanat kitabı olarak onları okutsun, kemalata erdirsin de kalplerini ve gönüllerini, amellerini ve ubudiyetlerini istikamet üzere muhafaza etmek için Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar gelecek bütün insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını sadece kendisiyle ortaya koydursun, ondan sonra da vefat etsin, mesele ortada kalsın. 124 bin sahabe, 120 bin sahabenin hepsi bu ayrı ayrı güzellikleri ayrı ayrı özelliklerde yaşadılar, ortaya koydular. O da insanlığa maddi ve manevi kemalat olarak yansıdı. Bir murat ortaya çıktı. Bu da ilk evveller en mükemmellerdir. Ondan sonra bize doğru bu yavaş yavaş gafletten dolayı eksilme, noksanlaşma olabilir. Burada yani İslam'a ve dine taalluk eden meseleyle fenne taalluk eden mesele arasında müthiş bir tezat vardır. Fenlerde başta iptidaidir, sonra kademe kademe fen gelişir. Cenab-ı Hak ona öyle murad etmiş, fikirlerin bir araya gelmezse fennin gelmesiyle fennin mahiyeti değişir. İlk insanlar diyelim faytona bindi, uzay gemisine binemedi. Bugünküler bak, uzay gemisine biniyor. İnsanlar eskiden güvercinle haberleşirdi, şimdi cep telefonları çıktı. Gelişme var mı yok mu? Mükemmel. Ama din bunun tersidir. İslamiyet'te Cenab-ı Hak her şeyin en mükemmelini ilk etapta indirdiğinden dolayı insanların fikri ve düşünceleri İslamiyet'e bir şey katmayacak. Fenler gibi değil. Dolayısıyla onların ilk talebeleri de en mükemmel olur. Sonradakiler kademe kademe şeye girer, sıkıntıya ve mahrumiyete girebilirler. Bugün fende sahabeleri geçmişiz. Evlerimize bakın. Arabalarımıza bakın. Elbiselerimize bakın. Faziletten neredeyiz? Yerde sürünüyorum. Şahsen söylüyorum. Sizi tenzih ederim. Orada da geçmem lazım. İşte fenden dinin farkı budur. Fazilet bilgisayardan gelmez. Kemalat fenden, felsefeden gelmez. Semavidir. Vahiyden gelir. Vahiye ilk muhatap olan insanlar en mükemmeldir. Sonrakiler kademe kademe aşağı doğru iner. Çünkü onlar güneşin kendisinden istifade etmişler. Meyveyi turfanda ve taze yemişler. Suyu menbaından ve kaynağından içmişler. Biz o dereden su içiyoruz. Kaynak bize çok uzak. Biz meyveyi salamura yiyoruz, sebzeyi. Buzluktan çıkarıp yiyoruz. Biz güneşin aydınlığından istifade ediyoruz. Fark olur mu olmaz mı? Çok fark olur. Evet, Mesela nasıl ki zaman oluyor, medeniyeti beşeriyet çarşısında ve hayat-ı içtimai insaniye dükkanında bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri ve çirkin eserleri zehri katil gibi herkes onu satın almak değil, bütün kuvvetiyle ondan nefret edip kaçar. Bazen olur. Bir çirkinlik o kadar teferruatıyla ortaya çıkar ki millet onun mevzusunu bile konuşmaz. Utanır. Ahlak bu noktaya gelir. Müsbeti de bunun böyledir. Mesela hırsızlık. Mesela şimdi şeyde, nefiste biliyorsunuz, kademe kademe gelişme vardır. İlk nefis nefsi emmaredir, kötülüğü ister. En sona doğru gitti, nefsi marziye ve raziye. Allah'ın razı olduğu nefis. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmainne. Böyle gider. 7 mertebesi vardır nefsi. Nefsi emmare her zaman kötülüğü isteyen, kötülüğe sevk eden nefistir. En alt mertebesidir. Nefsi levvame, günahlara karşı kendini korumak isteyen, sevaplar yapmak isteyen, mücadele eden nefistir. Nefsi mutmainne oldu mu? Günahlar açısından tatmin olmuş. Artık o nefis terbiyeden geçmiş, o insanı günahlara gitme noktasında güç kuvvet noktasında müessir değil. Dizginleri bağlanmış, kımıldayamıyor demek. Bu ölmesi anlamına gelmiyor. Uzatmayalım. Şimdi bakınız, şimdi vicdanen mukayese edelim. Biz bazı günahlara karşı nefsi mutmainnedeyiz. Hırsızlık bir günahtır. Çok insan tenezzül etmez ya. Haysiyet meselesi yapar. Çünkü niye? Beynel milel alçak bir fiildir. Orada mutmainnedeyiz. Allah kuzu zina noktasında, içkide dönüp bakmaz mutmainnedeyiz. Ama her günahta böyle miyiz? Aa işte size bir örnek. Her günahta bizim içkiden kaçma noktasındaki hassasiyetimiz her günah için geçerli olursa o insan günahlar arasında mutmainne, nefsi mutmainne makamına gelmiştir. Sahabeler bunu da geçmiş. Allah'ın razı olduğu insanlar haline gelmiş. Allah onları donatarak yaratmış. Bir vazifeyle tavzif etmiş. Bak, ikiden biri Hazreti Ebubekir Efendimiz bir imtihana tabi tutuluyor. Her şeyini vermiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İslam tarihine göre sermayesini 3 defa sıfırlamış Resul-i Kibriya için. 3 defa. Aleyhisselatü Vesselam. Tekrar ihtiyaç hasıl olduğunda bir elbisesi, cübbesi var, onu vermiş fakire, ihtiyaçlıya. Artık namazlara gelemiyor, giyecek bir şey yok. Bu meşhur bir vakadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaate gelemeyenleri takip ediyor. Acaba niye? Hastalığım var, rahatsızlığım var. Birkaç vakit gelmeyince merak ediyor. Merakın akabinde bir bakıyor ki ondan sonraki vakitte Cebrail Aleyhisselam bir yamalı şala sarılmış elbiseye, yamalı huzur risalete geliyor. Ya Cebrail, senin halin nicedir böyle? Ya Resulullah diyor. Sahabe bütün Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün servetini sarf etti Hazreti Ebubekir. En son bir fakiri gönderdi, ona da şeyini verdi, cübbesini. Giyecek bir şey yok ki dışarı çıksın. Bir yamalı beze sarılmış oturuyor. Şu anda semavatta bütün melaike yamalı beze sarılmış oturuyor. Ve Cenab-ı Hak emrediyor. Git Habibime söyle, o kulun benden bu haliyle razı mı? Bu makama gelmiş insanlara dil uzatmak, dine, Kur'an'a, Allah'a dil uzatmak anlamına gelir. Yanarlar. Çünkü Cenab-ı Hak hususi manada talebe ettiği, onun rahle-i tedrisinden geçirdiği sahabelere özel yetişmiş dinin hameleleri, taşıyıcıları bunlar. Orada bir çürük oldu mu din zarar görür. Neden? Müştebih ağaçlara ayıran semereleridir. Bir davanın mükemmelliği, kutsiliği, ideali yetiştirdiği talebelerden belli olur. Faşizm, talebeleri. Hitler, Mussolini, sayın. Komünizm bir rejimdir. Fidel Castro, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Lenin, Karl Marx, Orada da o yetişmiş. İşte teröristler. Bir de İslamiyet'in yetiş dediklerine bakın. Mevlana'lara bakın, Yunus Emre'lere bakın. Selahattin'e, Osmaniye'ye bakın, melek gibi meliklere bakınız. Bir de bunun ta ilk evveline bakın. Güneşin en fazla ışıklandırdığı, en fazla donattığı insanlara, sahabelere bakınız. Oraya doğru gittikçe ne yapıyor? İnsanın gözleri kamaşıyor. Bu asırda gelmiş, dereden su içiyor, gıdayı dondurucudan yiyor, güneşin aydınlığı kah vuruyor, kah vurmuyor gafletinden dolayı, kalkmış, ben de İmam-ı Azam gibi içtihad ederim diyor. Sen İmam-ı Azam'ı değil, önce Ömer Nasuh'u bilmeni öğren. Önce onun rahle-i tedrisinden geç, sonra oralara doğru gitmeye bak bakalım. Ve bazı şeylerin ve manevi metaların verdikleri güzel neticeler ve kıymetdar eserler, bir tiryak-ı nafi, ve bir pırlanta gibi herkesin nazar-ı davetini kendine celbeder. Demek ki nasıl ki bir zaman oluyor, medeniyet-i beşeriye çarşısında ve hayat-ı içtimai insaniye dükkanında bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri ve çirkin eserleri zehri katil gibi herkes onu satın almak değil, bütün kuvvetiyle ondan nefret edip kaçar. Ve bazı şeylerin ve manevi metaların, imkanların, servetlerin verdikleri güzel neticeler ve kıymetdar eserler bir tiryak-ı nafi ve bir pırlanta gibi herkesin nazar-ı rağbetini kendine celbeder. Herkes elinden geldiği kadar onları satın almaya başlar. Neye fazla rağbet varsa onun eğitimini, onun alanına, onun cazibesine takıl. Bu fıtri bir meseledir. Bu zamanda menfaat önde, maddi meseleler önde, dünyayı kolayca kazanmak önde, herkes oraya yöneliyor. Ama o zaman yeni bir din gelmiş. Bütün kemalat o dinle geliyor. Beşer kemalat aslında yerde sürünüyor. Hayvandan bir mertebe aşağı. Affedersiniz. Dolayısıyla herhangi bir din mensubu o zaman, herhangi bir ideolojiye, fikre mensup bir adam, kemalat noktasında kendi dininden öğreneceği bir şey yok. 600 yıl peygamber gelmemiş bir dönem, zulmet müthiş derecede insanlar üzerinde hükmediyor ve böyle bir zeminden bir dava ortaya çıkıyor. Bütün güzellik, bütün kemalatıyla onda görünüyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir ayrılık, böyle bir fark ortaya geldiğinde en cahil adam bile şunu anlar ki doğru buradadır canım, bunların mukayeseye gelir mi? Yani bir adam 24 ayar altından 22 ayar altını karıştırabilir. Yakındır birbirine. Desen ki ya kömür mü altın mı? Bunu çocuğa bile sormak ayıptır. Hemen nereye gidecek? Altının yanına gidecektir. O şekil birbirinden ayrı meseleler. Nasıl olsun da bir maddi meselede çocuk dahi burada hataya düşmesin, kömür altını birbirinden ayırsın da İslamiyet noktayı nazarında ahlak bütün kemalatıyla bir tarafa gelsin, kendini göstersin. Bu tarafta da bütün şer, bütün teferruatıyla en çirkin yüzüyle ortaya çıksın da orada duran buraya geçsin, burada duran orayı kullansın. Hayır, ikisi de keskin, ikisi de net, ikisi de dava adamı olarak ortaya çıkar. Müşrikler de böyle, dik adam. Bu kadar güzelliğe rağmen bu davada gidiyorsa o da kendine göre neyi vardır? Dikliği vardır. Bu taraftaki de sahabe oluyor. Bütün kemalatında tezahür edince oraya tenezzül etmiyor. Öyle de asr-ı saadette hayat-ı içtimai insaniyenin çarşısında yalan ve şer ve küfür gibi maddeler, şekavet-i ebediye gibi neticeleri, yani cehennemde devamlı yanmak gibi, kalmak gibi neticeleri ve müseylime-i kezzak gibi süfli maskaraları tevlit ettiğinden, meydana getirdiğinden secaya-i aliye, yüksek yetenek ve kabiliyetlere, standartlara ve hubbu maliye meftun olan sahabelerin öldürücü zehirden kaçar gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri bedihidir. Açık ve alenendir. Bu fıtri bir kaidedir yani. İstese de giremez oraya. Bakın bu sebepten dolayı bizde de şöyle bir mesele var. Yani bir adam itibar edip sevildiği bir makamdan düşse mesela, düşse, mahcup ve rezil bir vaziyette hayat yaşasa Allah korusun. O adam eski alanına, eski ortamına gönül huzuruyla gelip giremez. Çok zordur bu. Vicdan buna müsaade etmez. Biz camiamızdan biliyoruz. Bu hizmeti bilmiş, tanımış, bu hizmetten istifade etmiş bir adam Allah korusun, nefsine şeytana uyar da yanlış bir iş yaparsa tekrar buraya dönmeye gelmeye vicdanı müsaade etmiyor. Orada bir iticilik oluyor. Bunu insan iç aleminde hisseder. Gidip onları kirletmeyin diyorsun. Şurada durayım. İşte bu sebepten dolayı vicdan sahipleri suç ve kabahat işlediği zaman temizlenmeyi fıtri olarak arzu etmek yaratılışın özelliğidir. Günaha, suça ceza vermek fıtridir. O adamı da rahatlatıyor. Huzur içerisinde ben payımı ödedim, İcabım yerine getirdim, sizin yanınızda olabilirim mantığıyla vicdanı müsbet manada etkiliyor. Yani mesela Cenab-ı Hak ehli cehenneme dese ki, açtım cennetleri, cennetin kapısı, gelin girin dese, vicdanları müsaade etmeyecek girmeye. Neden? Ya Rabbi bu halimizle kirliyiz biz. Orayı kirletme, bizi temizle. Sonra oraya girelim de vicdani bir baskı altında kalacaklar diyor. Bu fıtri bir şeydir. Şimdi o zaman da güzellik bütün kemalatıyla sahabeler tarafında, ahizaman peygamber gibi mühim bir zatın rahle-i tedrisinden geçmişler. Onlara bir dava yüklenmiş. Bu halde olan insanlar haşa arada bir kaçamak yapacak, öbür tarafa geçecek de günahtan istifade edecek. Bunu söylemek işin temeline, fıtratına muhaliftir. Ha, günah işleyen olmuş mu? O kusurlar ayrı, şahsi kusurlar. Din noktasında, kendilerine verilen vazife noktasında zerre kadar tereddüt yoktur. İhanet söz konusu olamaz. İki vasıf hep öne çıkmıştır. Yalanda ittifak etmezler, din noktasında sadıktırlar. Dinin taşıması, vazifesi noktayı nazarından sadakatte ittifak var. Yalanda da kesinlikle bir araya gelemezler. Zaten İslamiyet de bu iki özellikle bize intikal etmiştir. Ve saadet ebediye gibi netice veren ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi nurani meyveler gösteren sıdık ve hakka ve imana en nafi bir tiryak, en kıymetli bir elmas gibi o fıtratları safiye yani temiz. Çünkü öyle bir peygamberi terbiyeden geçmiştirler ki fıtratta zerre kadar kusur kalmaz. Ateş var. Eskiden demir ustaları körük ateşinde adam edermiş. Adama getiriyorsun bir paslı demir, diyorsun bundan bana bir kılınç yap. Ateşinin şiddetine göre sana ne yapıyor? Mühlet veriyor. 15 gün sonra gel diyor. Öbürü bir hafta sonra gel diyor. Ateş ne kadar şiddetliyse demir o kadar kolay terbiye edilir. Niye? Pasta kalmıştır. Suda yatmıştır. Ondan o suyun pasın alınması lazım. Bu neyle doğru orantılıdır? Ateşin şiddetine göre. Böyle bir demircinin milangaz olduğunu düşün. Ateşi milangaz. Götürdün bir demir verdin. Bir metre boyunda gururlu, enaniyeti, riyakar bir demir. Dedim bunu adam et. 2 saatte onun başı kızarmaz. Tüpü biter. Getirdi koydu ölsün üzerine. Vur ha vur kafasına. Geri getir. Adam bir ayını alır. O kılıç nasıl kullanılır bilmem. Şimdi götürüp o demiri günahkar, isyankar, gururlu, enaniyetli, riyakar demiri götürüp demir çelik fabrikalarında akan o sıcaktan dolayı atık deri, demir mayi haline gelmiş, akıyor. O kanala şöyle bir batırsak bir defa, o potanın içine koysak bir anda o demirde gurur kalır mı? Enaniyet, riya. Bak görüyor musunuz? Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam nübüvvet ateşi, peygamber mesleği, ne kadar adam sakat olursa olsun, ne kadar günah ki o potaya girdiği an en bedevi adam, en medeni adam oluyor. Peygamber ateşidir bu. Benim ateşe benzemez. Ben bir ayda çocuğu namaza alıştıramıyorum. Herkes de öyle zannediyorum. O fıtratları safiye ve seciyeleri samiye. Allah Allah. Yüksek seciyede, yüksek güzellikte yaratılmış olan sahabeler bütün kuvvetleriyle ve hissiyat ve letaifleriyle, hem maddi duygu hem de manevi duygularıyla. Onlara müşteri ve müştak olması zaruridir. Yani bir adam aynanın karşısına geçse, kendisine ne varsa onu da görünecek. Aynanın karşısına geçen bir adam, saçında beyazlık, beyazlık da aynaya geçer mi, geçmez mi? Geçer. Şuradasında ben olsa o da aynaya geçer, değil mi? Peki. Bakın, bugün meclis bizim aynamız değil mi? Meclis bizim aynamız. Hiç meclise kızmaya hakkımız yok. Biz neysek mecliste odur. O bizim aynamız. İçimizden çıkıyor. Her milletin bu anlamda üste temsilciler onlardandır. Biz düzeleceğiz ki onlar da mükemmel olsun ve düzelsin. Aynen bunun gibi. Sahabeler kimin aynası? Arkadaşlar, bak, kusur isnat ettik mi nereye gidiyor? Sahabeler Peygamber Efendimiz'in aynası aleyhissalatü vesselam, Efendimiz'in. Burada yanlış şeyle konuştuk mu, aynada görünen zata isnadatta bulunmuş oluyoruz. Ben varsa beni var diyorsun. O ayna. Allah onları ayna olarak yaratmış. O ayna ise Resul-i Kibriya'nın şahsiyet-i maneviyesini her biri ayrı ayrı özellikle güzellikte gösteren mükemmel aynalardır. Aynada çukurluk olsa, aynada tümseklik olsa, arkasının simi gitse, buhar olsa görünmez. Onlar da sağlıklı bir şekilde o güzelliği ümmete intikal ettiremezler. Bugün burada bu dersi yapıyorsak o aynaların bereketi, güzelliği, nezaheti açısındandır. Sebep onlardır. Halbuki o zamandan sonra gitgide ve gele gele Sıdık ve Kizb ortasında mesafe azala azala omuz omuza geldi. Şimdi nasıl? Yalanla doğruluk yan yana. Aynı dükkanda beraber satılıyor. Allah Allah. Eskiden Osmanlı'da ecnebiler, azınlıklar ayrı mahallelerde, ayrılanlar da iskan ettirilirmiş. Niye? Onların kendine özellikleri, örfleri, gelenekleri var. Bunlara bulaşmasın. İşte Galata etrafı, efendime söyleyeyim, Yedikule diyorsunuz. O taraflarda, değil mi? Edirne Kapı civarlarında onlar iskan ettirilmiş. İçki içecek adam, onlara haram değil. Bize haram. Uzak olsun ki ahlaklar birbirine karışmasın. Sahabe döneminde çirkinle kötünün arasındaki mesafe cennetle cehennem arasında mesafe kadar. Dolayısıyla cennetin tarafında olan bir adam o güzelliği gördükten sonra, o mükemmel alemi yaşadıktan sonra bu tarafın zerresine ne yapamaz? Tevessül edemez. Şimdi bir ara biz anne rahminde yaşıyorduk. Değil mi? Geldik dünyaya. Dünyanın rahmine göre cennet mi değil mi? Cennet. Yani dese ki bir adam, anne rahminin 100 sene müsudane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen dünya hayatının. Doğru mu yanlış mı? Doğru ya. Geldik gördük, hiç anne rahmine gitmek isteyen var mı içimizde? Neydi o günler? Nasıl geldik buraya? Hiç arzu yok ya. Bunu gördük, onu tekrar insan ister. Gece kondu gibi kaldı. Şimdi dünyadan da ahirete gidiyoruz. Cennet Allah bize inşallah nasip edecek. Şimdi oradan da buraya baktığımızda bura anne rahmi gibi kalacak. Sahabeler İslamiyet'i böyle görmüşler, böyle yaşamışlar. Oradan bakan bir adam ehli küfrün, ehli dalaletin, Müseylimetül Kezzab'ın herhangi bir efaline ve haline tenezzül eder mi? Edemez. Etti diyenler Müseylime derekesine düşerler. Evet. Şimdi ise hayırla şer, güzelle çirkin, yalanla doğru yan yana geldi. Bir dükkanda beraber satılıyor. Ha şimdi. Bir Müslüman yalan da söylüyor, doğru da. Bir de yemin et diyorsun. Ya oğlum ne olmaz. Belli ki güvenmiyorsun adam. Tabii. Pazarlık nedir? Pazarlık biliyor musun? Güvenmemenin alametidir. İslamiyet'te pazarlık ecnebilere karşı. Onları aldatır. Yap pazarlığı. Müslümana pazarlık yasak. Doğru değil. O onlara sünnet. Müslüman güvenilir insandır. İtimat edilir insandır. Zaten pazarlığı yapacağını biliyor. Kurban 10'sa 11 diyor. O aldatıyor, bak görüyor musun arkadaşlar? Ne hale geliyoruz ya? Müslüman o ki dediğini söyleyesin, sen de alasın. Pazarlık aldanmamanın bir yolu. Müslüman aldatır mı? Aldatan bizden değildir. Hocam okudu hutbeyi. Aldatan bizden değildir diyor. Pazarlık bir nevi onun kapısını açıyor. Şimdi bir Müslüman da iyi ne kötü, hayır ne şey, güzel ne çirkin yanlarına geldi mi tereddütte kalıyoruz. Biri mükemmel soğuk, öbürü mükemmel sıcak. Çok rahat bunu birbirinden ayırabiliriz. Safımızı belledebiliriz. Ben şunun yanındayım. İkisi de bütün kemalatıyla ortada. Öbürü de bütün rezaletiyle ortada. Arada ne yok? Yakınlık yok. Peki yakınlaştı, ılık oldu su. Şimdi soğuk mu sıcak mı? Ilık sonra ne yapacaksınız? Herkes tereddütte kalır. Birbirine karışır işler. İçtim hayattaki meseleler şimdi böyle. Burada yetişen, işin birbirine karıştığı alanda diyelim ki okuyan adam, alim olan adam, profesör olan adam, kursağına haram girebilir çünkü ortalık karışık. Üstadımız öyle buyuruyor. Her şey şüpheli olduğundan dolayı kutulaya yamut yemek lazım ki mesul olmayalım. Bu günahlar içerisinde yetişip büyüyen bir adam içtihat yapacak. Bir İmam-ı Azam'ı geçecek. Toprak müsait değil, toprak. Çölde dikenden başka bir şey bitmez. Harran Ovası'nda meyveler ürün 3-4 defa verir. Toprak ne hale gelmiş? Karışa karışa çöl haline gelmiş. Evet. Halbuki o zamandan sonra gitgide ve gele gele doğrulukla yalan ortasındaki mesafe azala azala omuz omuza geldi. Bir dükkanda ikisi beraber satılmaya başladığı gibi ahlak-ı içtimaiye bozuldu. Propagandayı siyaset. Yalana fazla revaç verdi. Siyasetçi bir adam yalan söylemese nasıl muvaffak olacak? Halbuki siyaset demek adam idare etme sanatıdır. Ama dünyada sistem menfaat üzerine döndüğünden dolayı yalanla ne yapılıyor? Siyasette muvaffakiyete gidiliyor. Daha dün dünyanın patronu seçildi. İnşallah hayırlara vesile olur. Dua edelim. Allah Gorbaçov'la bir iş yaptı. Belki bundan da bir iş yapacak. Yani Amerikan sistemi çok değişmez. Amerikan liderlerine bir opsiyon hakkı vardır. Ya bir tren ray üzerinden giderse raydan dışarı çıkamaz. Ama rayın bir esneme payı var ya. O esneme payını birileri İslam'ın aleyhine, biri lehine kullanabilir. O bile bize yeter. Şu gelen adamlar dünyanın huzuru için o esneme payını lehe kullansalar mazlumlar nefes alacaklar. Allah planı öyle yapmış. Bugün idareyi onlara vermiş. Yahudiler rahatsız. İngilizler rahatsız. Avrupalılar rahatsız. Bunda bir hayır var diyoruz inşallah. Bir hayır var. Kanada'nın mülteciler sitesi çökmüş. Kaçan kaçan Amerika'dan. Hollywood yıldızları bile kaçıyormuş. Niye kaçıyorlar anlamıyorum. Demek ki bir iş var. Cenab-ı Hak bununla bir iş yapacak. Çünkü Cenab-ı Hak bazı şeyleri sebeplere bağlamıştır. Her şeyi bağlamış da biz buna dikkat etmediğimiz bazı diyoruz. Yoksa her şeyi bir sebebe istinad eder. Allah sebepsiz iş yapmaz. Bu şey bizim yıkmaya gücümüz yetmezdi. Kimsenin gücü yetmezdi. Allah bir adam getirdi, Gorbaçov. Bir babanın evladına arsa parsel dağıttığı gibi adam Rusya'yı böldü, parçaladı gitti ya. Sessiz sedasız. Cenab-ı Hak bir şey murad etti mi sebebini böyle hazırlıyor işte. Yıkıldı. Yıkmak gürültülü olur. Yapmak sessiz. Allah'ın yıkması da gürültüsüz. Murat böyledir. Şimdi emperyalizmi çöktürecek. Komünizm gitti. Sıra burada. Zulmeden gidecek. En fazla Yahudiler zulmediyor. Onların dipini çekecek Cenab-ı Hak. Bakalım kimi vesile edecek. Her zaman bir şey anlatırız size. Hadise. Bizde de öyledir. Allah birini sebep etti mi? Cenab-ı Hak kışımızı yaza çevirir. Yani bir 15 sene evvel Türkiye'nin bu haline düşünmemiz mümkün müydü? Ülke nereden nereye geldi bakın. Çünkü mevsim bahar oldu mu? İnsanlara fazla bir iş düşmez. Dokundun mu iş yürür. Mevsim kış oldu mu sera lazımdır nebatat. O zordur. Tadı da çok güzel olmaz. Bahar Allah getirdi mi işler kolay. Dokunduğun zaman yürür o. Kanuni Sultan Süleyman'ın 11. veziri varmış. Rüstem Paşa diye. Rüstem Paşa'yı işitmişsinizdir. Bu Eminönü'nde bir Rüstem Paşa Camii var. O onundur. Bir de Erzurum'da Rüstem Paşa Medresesi var. O da onundur. Çok hayırlı bir vezir, hayırlı bir sadrazam olmuş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Bu tutmuş Kanuni'nin kızına talip olmuş. Mihrimah Sultan'a. Onun da iki tane büyük külliyesi var. Bir tane Sedrine Kapı'da, biri de Üsküdar'da. O da hayırlı bir hatun. Osmanlı hep böyle. Hayırsız adamımız yok bizim elhamdülillah. Deli gelebilmiş. Aciz gelebilmiş. Hiç vatan haini gelmemiş elhamdülillah. Hiç vatanını satan gelmemiş. En zayıf, en garibanı bile vatan için kendini feda etmiş. Ecdadımız böyle. Dolayısıyla bu ecdadını da torunlarını da koruyacaktır. İhaneti vataniyede bulunanlardan. Kimsenin gücü yetmeyecek. Tereddüt etmeyin. Bu Amerikan seçimi de bu işin müsbet manada cabası oldu. Kızına talip oluyor Kanuni Sultan Süleyman'ın. Öbür paşala diyor ki eyvah diyorlar. Bu bir de saraya damat olursa sadrazam da olur. Bizim kapılar kapanır. Herkes ikbal ve istikbal. O da, onlar da insan. Her paşa ne bekliyor? Sadrazamlık bekliyor. Mühür kime gelirse o iki numara olacak. Başbakan. Fakat bir şaya yayılıyor ki Rüstem Paşa cüzdanlıdır diye Sayın Vali. Padişah'ın kulağına gidiyor. Ya diyor cüzdanlı bir adam benim kızıma nasıl talip olur? Bu yalan. Bu bir aldatmadır. Ne cesaretle. Diyor ki hekim başına. Sen diyor bir vesile et de Rüstem Paşa'yı bir kontrol et bakayım. Cüzdan var mı yok mu? Devlet idare ediyor. Belki şaibe. Hekimbaşı bunun köşkünün önünden geçerken içeri giriyor. Hoş beşten sonra. Ya diyor paşam buraya kadar gelmişken boş dönmeyeyim. Neyin var ne yok bir bakayım sana. Hastalığın falan var mı yok mu durumun nedir? Olur diyor hekimbaşı bak. Aç falnanı. Aç diyor adamın falnasında bit var. Bit. Kapat diyor tamam. Gidiyor sultanım hiç alakası yok diyor. Yalan düzmece. Neden? Çünkü falnasında bit var. Ne demek? Cüzdanında bit yaşamaz sultanım diyor. Cüzdanında da bit yaşamaz diyor. Bak bit nereye götürecek işi. Allah'ın içine bak şimdi bak. Şair diyor ki. Dur geliyor. Az dur. Neyse istiyor kızı evleniyor. Bir de saraya sadrazam oluyor. O zamanın şair işte demiş Sayın Valimizin dediği. Olacak bir kişinin bahtı kavi, talihi yar, kehlesi dahi olur, vakt olur işine yarar. Kehlesi dahi onun, kehle bit demek. Vakt olur işine, bir adam bahtı kavi, talihi yaver gitti mi, biti bile işe yarar. Allah'ın izniyle bizim Anadolu'nun, bu Türkiye'nin bahtı kavi, talihi yar, merak etmeyin. Her şey işimize yarayacak. Bitiyor dersimiz. Propagandayı siyaset yalana fazla revaç verdi. Yalanın müthiş çirkinliği gizlenip, değil mi? Yalanın çirkinliği ne kadar gizlendi? Herkes rahatlıkla, şimdi beyaz yalan diyorlar bir de buna. Öyle bak, yalan yalandır ya. Yalanın rengi mi olur? Doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başladığı zamanda kimin haddi var ki? Böyle karışık işlerde, karışık ortam, neyin ne olduğu bellisi bir zeminde. Yetişen bir adam, kim olursa olsun. Ne eski evliyayla, ne eski alimle, ne eski mürşitle aşık atamaz. Tarla zemin müsait değil. Hastalıklı imalat yapıyor. Kimin haddi var ki sahabenin adalet ve sıdık ve ulviyet vakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçebilsin. Geçemez.